Ayrım 30, sayfa 322. Memorandum. Anders de la Motte. 45. bölüm. Alo. İyi akşamlar Ebu Hamza. Ben Banked Crispin. Ah yasal arkadaşımız, ne hoş sürpriz. Bilsen iyi olur diye düşündüm. Bağlantımla az önce görüştüm. Sanırım durum korktuğum gibi. İşi halledemeyeceği kesin. En azından yakın gelecekte. Anlıyorum. Çok yazık. Peki şimdi ne yapacağız? Neyse ki bir B planımız var. Yeni bir oyuncudan gelen bir teklif. Ya da eski bir arkadaş diyelim. Nasıl bakmayı tercih edersen. Ayrıntıları bilmek ister miyim? Hayır Bay Crispin, isteyeceğinizi sanmam. Sarraç Crispin ayrıldıktan sonra oturduğu yerde uzunca bir süre daha kaldı. Hiçbir şey ısmarlamasa da getirilen içkiyi içti, sonra bir tane daha. En azından bir gizem çözülmüştü. Artık tüm o paranın nereden geldiğini biliyordu. Akşamın başlarında katil olabileceğinden şüphelenmeye başlamıştı. Şimdi şüpheleri de rüşvet yiyen bir polis memuru oluşunu da ekleyebilirdi. Doğruldu ve tam bardağının doldurulması için elini kaldıracaktı ki barmen önüne bir başka içki daha koydu. "Teşekkürler Noah," diye mırıldandı. Barmenin adını hatırlayarak kendisini şaşırtmıştı. Zihni karmakarışıktı, tıpkı hayatı gibi. Eskiden olduğu kişiyi araştırdıkça bulduklarından giderek daha az hoşlanıyordu. İhanet ettiği kişilerin listesi sürekli uzuyordu. Berk, Molnar, ekiptekiler, kendisi, kaynakları, hatta Yadus. Neden hafızasını tamamen yitiremiyordu ki? Kökten bir forma, tıpkı çekmecedeki dizüstü bilgisayar gibi. Ya da daha bile iyisi, neden kaza yerinde ölüp kalmamıştı ki? Her iki alternatifte şimdi kendini bulduğu cehennemden daha çekiciydi. Ne boklar yemişti acaba? Tüm bu Yanus operasyonuna fiyat yeterince yükseldiğinde casusu da en yüksek teklif verene satmak için mi başlamıştı? Elinde sonunda her şey hep paraya bağlanır değil mi David? Yoksa bu aralar ismi Eric miydi? Salon giderek insanlarla doluyordu. Çoğu erkekti ve Sarraç dışında kimse 40 yaşın altında değildi. Ama sonra giderek daha fazla kadın ortaya çıkmaya başladı. Hepsi 20'li yaşlarındaydı. Bu da muhtemelen kulüp çalışanı oldukları anlamına geliyordu. Sarraç adamların pek çoğunu tanıdı. Büyük iş adamları, siyasetçiler, hatta bir TV sunucusu. Birkaçı ona selam verdi, Sarraç da karşılık verdi. Arka planda fısıldayan müziğin sesi şimdi açılmıştı. Bir çeşit kulüp cazıydı. Uykusunu getiren hipnotik tınılardı. Asansörde onu karşılayan kadın masasına geldi. "Affedersiniz Bay Johansson, ücretsiz masaj oturumumuz başladı. Bilgi vermek istedim, ilginizi çekerse diye. Rio'nun randevusu iptal oldu ve siz genelde..." Sarraç sebebini bilmeden sessizce başını sallayıp onayladı. Kadın koluna girip onu asansörlerin karşısına düşen bir dizi kapının önüne götürdü. Sarraç birine adımını attı ve kendini pencereleri ağır kadife perdelerle örtülmüş bir odada buldu. Kokulu mumlar odaya bir sandal ağacı havası yayıyordu. Sarraç kıyafetlerini çıkarıp zeminin ortasındaki masaj masasına oturdu. Beline kalın beyaz bir havlu sardı. Kazadan beri hiç alkol almamıştı. Koku, müzik, loş ışık ve geri kalan her şey birbirine karışıp hoş, uyuşuk bir sersemlik yarattı. Sarraç karın üstü uzandı ve gözlerini kapadı. Kapının nazikçe aralandığını işitti.
"Beni unuttuğunu düşünmeye başlamıştım Eric."
Ses erotik çağrışımlar yapan bir şekilde yumuşak ve tanıdıktı. Ilık yağ Sarraç'ı ürpertti. Kadının elleri yumuşak ama aynı zamanda sertti. Çok geçmeden Sarraç'ın ensesindeki ve omuzlarındaki gergin noktaları buldu ve yavaş yavaş rahatlattı. Kadın Sarraç'ın ne kadarına dayanabileceğini tam olarak biliyor gibiydi ve onu zevk ve acının arasındaki sınırda ustaca bir dengede tutuyordu. Sarah yutkunup düşüncelerini toparlamaya çalıştı, başarısız oldu. Ereksiyonunun çaktırmadan yaklaştığını hissetti. Müzik devam etti derken tanıdık sözler belirdi.
"Vaftiz için tekler ve çiftler düğün günü için."
Sarraç zevkten inlediğini fark edip kalçasını nazikçe masaya bastırdı. Dön dedi kadın kısık bir sesle. Sarraç denileni yaptı ama gözlerini kapalı tuttu. Onları yalnızca kadın ellerini göğsündeki yaralarda nazikçe gezdirdiğinde açtı. Çok güzel bir kadındı. Hatırladığından da güzeldi. Ereksiyonu havlunun altında zonkluyor, kontrol edilemiyordu. Her şeyimi borçluyum. Borcumu ölene kadar ödeyemem. Ben diye mırıldandı ve doğrulmak için yarı gönüllü bir girişimde bulundu. Şiş diye fısıldadı kadın onu geri yatırırken. Kuralları biliyorsun Erik, konuşmak yok. Parmakları Sarraç'ın karnının üstünde ağır tahrik edici çemberler çiziyor, giderek beyaz havlunun ucuna yaklaşıyordu. Sarraç bir kez daha gözlerini kapadı ve alkol ile müzik zihnini giderek yavaşlattı. Neredeyse bir transtaymış gibi kadının dokunuşunun tadını çıkarmaya odaklandı. Ben Erik Johansson'um diye düşündü kadın ağır ağır havluyu çözerken. Kafasının içindeki sesin nasıl ton değiştirdiğini fark etti. Erik E. Johansson, olmayan adam, cinayet şüphelisi, rüşvet yiyen polis memuru, hain arkadaş, uyuşturucu bağımlısı, yalancı hovarda. Uçlarda yaşıyorum, cambaz ipinde dengedeyim ve bunu seviyorum. John, ben Jesper Stenberg.
Jesper, nihayet beni bulabildin, ne hoş.
Stenberg maskesini indirmemeyi, konuya girmeden önce bildik biçimde sohbet etmeyi düşündü. Sonra protokolü boş vermeye karar verdi.
Ne işler çeviriyorsun John?
Karina Lemoine'la gayri resmi küçük muhabbetimi mi diyorsun? Evet, bunun senin dikkatini çekeceğini düşünmüştüm. Çok zeki bir kadın, iyi yerlere gelecek ve iyi bir avukat.
Stenberg hattın diğer ucundaki John Torning'in halinden memnun gülümseyişini neredeyse görebiliyordu.
Benden kaçıyordun Jesper, aramalarıma dönmedin.
Sana bu işin ne kadar hassas olduğunu açıkladım John.
Aynen öyle Jesper, çok hassas ve bu yüzden senin için en kolay seçenek gizlenmek. Birkaç ay beklemek ve yorulacağımı ummak. Ben de ikimiz de boş yere zaman ve enerji harcamayalım diye sana böyle bir şeyin olmayacağını açık, anlaşılır bir şekilde söyleyeyim dedim. Aslına bakarsan Sophie için hiçbir şey yapmadığından şüphelenmeye başladım. Verdiğin sözlerin pek bir değerinin olmadığını ve yanlış ata oynamış olabileceğimi.
John Torning durakladı, sözleri havada asılı kaldı. Stenberg onun ciddi olduğunu düşünmüyordu. Adalet Bakanı'nı bu şekilde feda edemezdi ama sorun şuydu ki blöfünü de göremezdi. Elbette oralı olmadan devam edebilirdi. Barolar Birliği'nin fikrini görmezden gelebilirdi. Ama bu her şeyi daha da zorlaştırırdı. Birlik onun tasarılarını durdurmak için elinin altındaki bütün imkanları kullanır, makaleler yazdırır, parlamentodaki ilişkilerine baskı uygular. Stenberg'in teklifini değerlendirme zamanı geldiğinde işi yokuşa sürerdi. John Torning'in Stenberg'in hayatını zorlaştıracak gücü olduğu kesindi. Ve yaşlı adam formuna kavuşmuş gibi görünüyordu.
John, tamamen yanlış anlamışsın.
Stenberg gözlerini kapadı, sesinin sakin çıkmasına gayret etti.
Dediğim gibi dosya en iyi dedektiflerimizden birine atadık. FBI tarafından eğitilmiş, yurt dışında görev yapmış birisi. Bu kadını olaya tamamen farklı bir bakış açısıyla bakması için seçtik.
Stenberg dudaklarını büktü, bunları söylememesi gerektiğini ama pek bir seçeneği olmadığını fark etti.
Tuhaf olan birkaç şey gördü. Başka şeylerin yanı sıra üzerinde kan bulunan küçük bir cam parçası buldu. Şu anda hala test sonuçlarını bekliyoruz.
Stenberg derin bir nefes aldı.
Bir şey söylemedim çünkü seni boş yere umutlandırmak istemedim.
Kan büyük bir olasılıkla Sophie'ye aittir.
Stenberg sustu ve nefesini tuttuğunu fark etti. Nerede diye sordu John Thorne kısa bir sessizlikten sonra.
Pardon?
Cam parçası nerede bulunmuş Jesper?
Mutfaktaki tezgahın altında, zemindeki çatlaklardan birine sıkışmış. Her şey Stenberg'in gözünün önündeydi. Cam parçasına basışı, ayağından çıkarışı, camın yerde birkaç defa sekişi, parlak zeminde kayışı, tezgahın altına girişi ve çatlağa sıkışması. Derin bir nefes alıp tekrar başladı, yerine Sophie'yi koydu. Peşinden koşarken cama basanın o olduğunu hayal etti, bu biraz daha iyi geldi.
''Ne kadar sürer?'' diye sordu John Turning. Sesi şimdi daha yumuşak, daha az saldırgandı.
''Cam parçası şimdi adli tıp laboratuvarında ve standart prosedürlerini beklemek zorundayız.'' dedi Stenberg. ''Bu numuneye öncelik vermeleri için baskı yaparsak...''
''Gereksiz merak uyandırmış oluruz.'' diye tamamladı Turning.
Aynen öyle. Stenberg tarafsız görünmek için elinden geleni yapıyordu.
''Bir hafta, 10 gün John, bundan daha uzun süreceğini hiç sanmıyorum. Ama bir şey duyar duymaz seni arayacağım, söz.''
Hatta sessizlik oldu ve Stenberg bir an için yaşlı adamın telefonu yüzüne kapatacağını sandı. Derken tekrar ses geldi.
''Pekala, anlaştık Jesper.''
Arama sonlandı. Stenberg telefonu bıraktı ve gidip elini yıkama dürtüsüne direndi. John Turning yeni soruşturmanın yazılı bir raporunu işin gerçekten istediği gibi yapılmaya çalışıldığına dair kanıtı görmeden durmayacaktı. Adli tıp testi kusursuz seçimdi. Çünkü her taşın altına baktıklarını gösteriyordu. Sorun şuydu ki test sonucu kanın %100 Sophie'ye ait olduğunu göstermeliydi. Ama diğer pek çok şeyde olduğu gibi burada da mesele nihai amaca odaklanmaktı. Başarısızlık düşüncelerinin kafanıza girmesine engel olmaktı. Test sonucu sorun değildi. Kanın Sophie'ye ait olduğuna dair kesin bir bulguyla dönecek ve yaşlı akıl hocası karşılık olarak ona büyük bir iyilik borçlu olacaktı.
İyilik demişken,
Stenberg masaya uzanıp diyafona bastı. Janet, valini yollayabilir misin lütfen? Stenberg sandalyesine yaslanıp bakışlarını duvardaki Bobby Kennedy alıntısına çevirdi. Carolina'yı ve onun bu masada oturması için yaptığı tüm fedakarlıkları düşündü.
''Stockholm'ün bizi oyuna getirdiği hissinden kurtulamıyorum.'' dedi Stenberg. Wallin kapıyı kapatır kapatmaz. ''Tüm bu David Saraç ve hafıza kaybı hikayesi yalnızca bir göz boyama. Böylelikle pislikleri halı altına süpürüyorlar.'' Casuslarını yurt dışına yolluyor ve biz ya da iç soruşturmayı yürütenler bir şey bulamadan tüm delillerden kurtuluyorlar.
Wallin başını salladı. Evet, ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Bölge komiseri Svenskin hasarı azaltmak için Bergi ve belki Sarac'ı feda etmeye hazır olduğu söyleniyor. O ve Carina Lemua'nın yakın olduğunu elbette biliyorsunuz. Beraber hukuk okudular ve ikisi de Stockholm Kadınlar Ağı Kurulu'ndalar. Stenberg ayaklanıp pencereye yürüdü.
''Sarac'ın telefonunu dinleme şansımız nedir sence?'' diye sordu.
Wallin omuzlarını silkti.
''Resmi cep telefonu kayıp ve henüz ona yeni bir numara vermedik.''
Bir an düşündü ama Sarac eski patronuyla çok yakın. Molnar diye bir adam. Eğer bir şey olursa muhtemelen onunla irtibata geçer. Stenberg bir şey demeyip yalnızca imalı bir biçimde kaşlarını kaldırdı.
''Telefon dinleme savcı izni gerektirir, bir hazırlık soruşturması planlamamız gerekir.'' dedi Wallin. ''Ama elbette bu sorunun daha az resmi çözümleri her zaman vardır. Tabii bunun da bir risk payı olur.'' diye ekledi.
Stenberg camdan dışarı baktı, gözlerini gri bir bulutun önünde süzülen bir martıya dikti. Kuş rüzgarı kullanıp neredeyse gökyüzü ve toprak arasında asılı kalmıştı.
''İp üzerinde yürüme tecrüben var mı Oscar?'' diye sordu arkasına dönmeden. ''İşin püf noktası aşağı bakmamaktır. Aşağı düşme olasılığını aklına bile getirmemelisin.''
46. Bölüm.
''Alo, ben Atıf.''
''Atıf, senden haber almak ne güzel.''
''Bu hat güvenli mi Hunter?''
''Elbette.''
''İki şey var.'' dedi Atıf. ''Bir, teklifini kabul ediyorum. Sen Yanus'u sorguladıktan sonra her şeyin icabına bakacağım. Sonsuza dek ortadan kaybolmasını sağlayacağım.''
''Harika. Peki ya ikinci şey?''
''Bana bir araba, bir de silah lazım.'' dedi Atıf.
''Biz onu düşündük bile.'' dedi Hunter.
Saraç kapıdan sıvıştığında gece çoktan çökmüştü. Kungsgatan'daki trafik hafiflemişti ve etrafta yalnızca birkaç kişi vardı. Ani bir içgüdü aracı sağa döndürdü ve Malmskillnadsgatan'a çıkan basamaklara yönlendirdi. Soluklanmak için sürekli dursa da beklediğinden daha kolay hareket edebiliyordu. Sağ bacağı neredeyse tamamen düzelmişti. Sanki alkol, masaj ve sonrasında olanlar onu değiştirmiş, başka birine dönüşmüştü. Utanıyordu elbette ama utanması gerekenden çok daha az. Beyninin bir kısmı hala yukarıda yaşadığı kısa sürede heyecanın keyfini sürüyordu. Sonuçları hakkında endişelenmeden neredeyse her şeyi yapabileceğine dair bir hisse kapılıyordu. Şimdi çok daha fazla şey anımsıyordu. Orada yukarıda bu özel kulübün müşterilerinden birisi olarak geçirdiği geceleri hatırladı. Gizemli arkadaşlıklar, görünmez bağlantılar. Eric I. Johansson olarak yaşamak bir oyun, aylar, hatta belki yıllar içinde ustalaştığı bir sirk ipi yürüyüşüydü. Ta ki aşağı bakıp ayaklarının altında onu bekleyen cehennemin farkına varana kadar. Rol onun için biçilmiş kaftandı. Bunu görmek için banka hesap özetine bakması yeterliydi. Parayı su gibi harcamıştı. İçkiler, yemekler ve kulübün özel kısımlarında yaşanan daha gizli diğer zevkler. Rol yapmanın başlarda bir amacı olmuş olmalıydı. Yeni kaynaklar, yüksek makamlardan kendisine faydalı olabilecek kilit isimleri işe almak. Eğer hemen değilse bile ileride bir zaman. Ama zaman geçtikçe odağını kaybetmişti. Doğru ve yanlışı ayıran çizgiyi her gün biraz daha silmişti. Eric Johansson olarak yaşamaya devam edebilmek için Crispin'le birlikte olmuştu. Muhtemelen küçük küçük başlamış, gözetim altındaki bazı kimseler ve adresler hakkında gizli ipuçları vermişti. Derken kendini kaygan zeminde bulmuştu. Bir köstebek çelişen sadakatleri olan bir casus oluvermişti. Denetlenen denetmen haline geçmişti. Polis memuru, muhbir, köstebek, uyuşturucu bağımlısı ve anlaşılan bir de hovarda. Ne muhteşem bir karışımdı. Kafasını yaran çatlığa rağmen sürekli suçlu hissetmesi şaşırtıcı değildi. Uyuşturucular bu nedenle mi ortaya çıkmıştı? Vicdanını hafifletmek için ya da daha fazla paraya ihtiyaç duymasının sebebi uyuşturucular mıydı? Crispin aklıysa Sarac büyük bir ihanete hazırlanıyordu. Onlara Janus'u, en iyi kaynağını verecekti. Bu kadar çaresiz durumda olabilir miydi? Gerçek ve performans, doğru ve yanlış, her şey bulanıklaşıyor, kaçamadığı bir örümcek ağı oluşturuyordu. Ve ağın tam merkezinde örümcek onu bekliyor, sırrına bakıcılık yapıyordu. Saint Johannes Kilisesi'ne ulaştı ve kilise bahçesinden geçti. Nereye gittiğini bilmeden mezarların arasındaki karla kaplı patikayı izledi. Hava alması, iline dönmeden önce kafasını toplaması lazımdı. Bir araba sesi onu durdurdu. Muhtemelen henüz internete geçiş yapmamış ve bu yüzden hala Malmskillnadsgatan'da dolanan az sayıdaki fahişelerden birini bırakan hovardalardan biriydi. Sarac arkasını dönüp baktığında uzaklaşan arabanın arka lambalarını gördü. Sağ tarafta hayal meyal bir kıpırtı dikkatini çekti. 100 metre kadar ötede ağaçların arasında duran biri vardı sanki. Sarac kalbinin daha hızlı çarpmaya başladığını hissetti. Karaltı orada hareketsiz duruyordu. Belki de beyninin bambaşka bir şeye dönüştürdüğü bir heykel ya da uzunca bir mezar taşı olabilirdi. Ama derken bir ışık noktacığı gördü. Noktacık görünür görünmez kayboldu ama Sarac doğru gördüğünden yine de emindi. Bir sigara aleviydi. Sarac dönüp kiliseye çıkan merdivenlere doğru yürümeye başladı. Kaçmamak için kendini tutması gerekti. Yeni bir ses duydu, bir kuş sesi. Omzunun üstünden arkasına baktı. Ağaçların arasındaki karaltı kaybolmuştu. Kulak kesilip başka sesleri duymaya çalıştı ama uzaklardaki trafiğin gürültüsünden başka tek duyabildiği basamaklarda zorlanırken kendi nefesiydi. Büyük, gotik mimarili briket kilise önünde yükselmekteydi. En az 30 metre yükseklikte olmalıydı. Sıradan bir kiliseden çok bir katedrale benziyordu ya da bir vampir filmindeki bir Karpat kalesine. Sarac merdivenleri çıktı, durdu ve arkasına döndü. Kilise bahçesi ıssız görünüyordu.
Ama yine de orada gölgelerin arasında birisi olduğundan emindi. Onu izleyen birisi. Korku midesini düğümlüyor, ona derin nefesler aldırıyordu. Derken kilise bahçesinin uzak köşesine doğru hafifçe koşmaya başladı. Çıkmaz bir sokağa daldığını çok geç fark etti. Hem sağında hem solunda uzun binalar yolunu tıkıyordu ve karanlık kilise bahçesi ardında kalmıştı. Ama hemen önündeki dar bir yol binaların arasından geçiyordu ve çok daha yoğun olan Rege Ringsgatan'a çıkıyordu. Orada bir taksi çevirebilirdi. Omzunun üzerinden baktı ve olabildiğince hızlı yürümeye başladı. 100 metre kadar ötedeki sokak lambalarını hedefliyordu. Bir kez de arkasına dönüp baktı. Ardındaki kilise bahçesinin karanlığında başına kapüşon geçirmiş belli belirsiz bir karaltı meydana çıkıyordu. Sarhaç koşmaya başladı. Bedeni derhal isyan etti. Sağ bacağını düzgün bir şekilde uzatamıyordu. Sadece birkaç adım sonra nefesi kesildi. Bir kez de arkasına baktı. Kapüşonlu adam arayı kapatıyordu. Sağlam adımlarla buzlu zeminde kayma riskinden kaçınan bir hızla koşuyordu. Sarhaç kollarından kuvvet almaya çalışarak hızlandı. Beyni paniği için mantıklı bir açıklama bulmaya çalışıyordu. Kaçma güdüsünü kontrol altına almayı denedi ama başaramadı. Dar yol ansızın sona erdi. Bittiği yerde Regerins Gaatan'a zikzaklar çizerek inen 20 metrelik bir merdiven vardı. Sarhaç basamakları ikişer ikişer inmeye çalıştı. İçinden ilk merdivenin son basamağına zıplamayı geçirdi ama son anda kendine engel oldu. Ayakkabıları buz tabakasının üstünde kaydı ve az daha dengesini kaybediyordu. Demir trabzanlardan birine tutunup kendini sağa savurdu ve bir sonraki merdivene geçti. Kapüşonlu adam bir önceki merdivendeydi. Sarhaç adımlarını uzatıp bir seferde 3 basamak inmeye başladı. Sağ bacağı fena titriyor, onu bir eliyle trabzanlara tutunmaya zorluyordu. Bedenini sola savurup bir sonraki merdivene iniş yaptı, az mesafe kalmıştı. Ancak kapüşonlu adam yaklaşıyordu. Son merdivenden önce kaydı, sağ bacağı büküldü ve dizi yere çarptı. Bacaklarına söz geçirmeye ve ayağa kalkmaya çalıştı. Artık adamı göz ucuyla rahatlıkla görebiliyordu. Neredeyse yüzünü seçeceğini düşündü. Ciğerleri yanıyordu, ağzında kan ve adrenalin tadını alıyordu. Adam şimdi dibinde, neredeyse yanı başındaydı. Sarhaç düşüp düşmediğini aldırmadan son 3 basamağı atladı. Caddeden bir araba geçti, yalnızca 10 metre ötesinden. Sarhaç seslenmeye çalıştı ama dudaklarından yalnızca kuru bir inilti sesi çıktı. Adamın arkasında ona doğru uzandığını, bir elin omzuna dokunduğunu hissetti. Son gücüyle kendini kaldırıma, oradan da doğrudan caddeye attı. Farları görüp bedenini son anda toparladı. Mavi ve beyaz renkler, bazı harfler, çok tanıdık bir kelimeydi. Işık gözlerini kamaştırdı, çivili lastikler asfaltta gıcırdadı, araba dosdoğru ona yaklaşırken Sarhaç ellerini kaldırdı, gözlerini kapadı.
30. Ayrımın sonu. Sayfa 334.